Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 11. bölüme bakacağız. Bu bölümde genç adam şimdi üniversitededir ve Mesih olan bilgelik onun öğretmenidir. Bilgeliğin öğrencilerini çağırmak için yollara ve yol kavşaklarına çıkması gerekti ama şimdi ders var ve özdeyişlerle öğretiyor. Bu özdeyişlerin edebi biçimi çoğunlukla mısralar halindedir. Mısranın iki cümleciği genelde adına paralelizm denilen biçimle birbirleriyle bağlantılıdır. İbrani şiiri bir düşünceyi tekrar ederek ya da tezatlayarak gerçekleştirilir. Birinci cümlecikteki düşünceyi yeniden dile getiren eş anlamlı paralelizm, birbirleriyle tezat oluşturan gerçekleri veren tezatlı paralelizm ve ikinci cümleciğin birinci cümlecikteki düşünceyi açtığı sentezsel paralelizm olmak üzere üç tür paralelizm vardır. Bunu bir önceki programımızda da açıklamıştım. Bu bölüm genç adama iş konusunda iyi öğütler verecektir. Özdeyişler 11 ayet 1'de şöyle diyor. Rab hileli teraziden iğrenir, hilesiz tartıdansa hoşnut kalır. Tanrı işe girer değerli dostum, onu kendinize ortak edebilirsiniz. Ancak eğer dürüst değilseniz, onunla ortaklığa giremezsiniz. Eğer dürüstseniz, sizin ortağınız olmayı isteyecektir. Hristiyan iş adamının dürüst, güvenilir biri olması gerekir. Burada Hristiyan dediğimizde bir dine ait olandan söz etmiyoruz. İsa Mesih'i yaşamını alan, İsa Mesih'i izleyen demektir Hristiyan aslında. Bu Mesih inanlısıdır. Evet, Mesih inanlısı bir iş adamı dürüst, güvenilir biri olması gerekir. Bu harika Hristiyan iş adamlarından çok sayıda olmasından ötürü çok minnettarım. Böyle bir adamı tanıdım. İş ilişkilerinde kendisini fazla tanıma imkanını bulamadım. Onu iyi tanıyan biri bana bu adamın her yerde dürüstlüğü ve namusluluğuyla tanındığını söyleyince çok memnun oldum. Ve bu adam başarılı bir iş adamı. Hala böyle adamlar olduğunu görmek harika bir şeydir. Özdeyişler 11. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Küstahlığın ardından utanç gelir. Ama bilgelik alçak gönüllülerdedir. Bilgelik alçak gönüllü olan insanlardadır. Sürekli ortaya çıkan bir başka günah da değerli dinleyicilerimiz gururdur. Evet, gurur. Burada üniversitedeki ilk yılında genç adam hemen gurur konusunda uyarılmaktadır. Bu özdeyiş gururla alçak gönüllülüğü kıyaslamaktadır. Gururla birlikte her zaman utanç da gelir. Kutsal kitapta Tanrı sözünde özellikle bu Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında gurur konusunda çok şey söylenmektedir. Üçüncü ayet şöyle diyor. Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir, hainin yalancılığı ise yıkıma götürür. Bunun anlamı basitçe eğer bir insan gerçekte yürümek istiyorsa, eğer yüreğinin arzusu buysa Tanrı'nın ruhunun kendisine yol göstermesine ve kılavuzluk etmesine güvenebileceğidir. Tezat şudur, hainin yalancılığı ise yıkıma götürür. Geçen akşam okula giderken benim de sorunum olan para konusunda sorunlar yaşayan bir gençle konuştum. Bana Tanrı'nın isteğini nasıl bilebiliyoruz, hangi yolda gitmemiz gerektiğini nasıl bilebiliyoruz diye sordu. Yanıtım şöyleydi. Benim sorunum da seninkinin aynısıydı. Benim için her zaman bir yola işaret eder ve her şey çok basitleşirdi. Açılan yol gidebileceğim yoldu. Kapı kapandıysa kapalıydı. Eğer okula gidecek param yoksa okula gidemezdim. Ama Rab her zaman okula gidebilmem için bir kapı açıyordu. Bu tekrar ve tekrar başıma geldi ve ben bunu her zaman Rab'den açık bir kapı olarak yorumladım. Ben Tanrı'ya ciddi olduğunuzu gösterdiğinizde Tanrı'nın bir kapı açacağına inanıyorum. Benim deneyimim bu olmuştur. Süleyman'ın Özdeyişleri 11. bölüm 4. ayet şöyle diyor. Gazap günü servet işe yaramaz. Oysa doğruluk ölümden kurtarır. Bu size Rabbin zengin adam ve Lazar adlı dilenci hakkında anlattıklarını hatırlatıyor mu değerli dostum? Her ikisi de öldüler. Zengin adamın zenginlikleri gazap gününde ona hiçbir yardım olmadı. Ama doğruluk dilenciyi kurtardı. Onu derhal İbrahim'in bağrına, kucağına götürdü. Zenginliklere güvenenler öncelik verdikleri şeyi şaşırmışlardır değerli dostum. Zenginliğin hiçbir kötü yanı yoktur. Ama sınırları olduğunu kabul etmeliyiz. Para bu dünyada hemen hemen her şeyi satın alabilir ama bir sonraki dünyada hiçbir şey alamaz. Dürüst insanın doğruluğu onun yolunu düzler. Kötü kişi ise kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer. Erdemlinin doğruluğu onu kurtarır ama haini kendi hırsı ele verir. Özdeyişler 11, 5 ve 6. ayetler. Kötü kişi sözünü yasasız olarak çevirirsek bizim için belki daha anlamlı olacaktır. Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur, güvendiği güç de biter. Doğru kişi sıkıntıdan kurtulur, onun yerine sıkıntıyı kötü kişi çeker. 7 ve 8. ayetler. Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur, güvendiği güç de biter. Bu size Esther kitabındaki Haman'ı hatırlatmıyor mu? Ve doğru kişi Mordekai sıkıntıdan kurtarılmıştı. Bu kötü kişi Haman ise kendi kazdığı kuyuya düşmüştü. Tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Oysa doğrular bilge sayesinde kurtulur. Özdeyişler 11 ayet 9. Burada tanrısız olarak geçen iki yüzlü sözcüğü karşılık veren anlamına gelen iki Yunanca sözcükten gelmektedir. İki yüzlü karşılık veren kişidir ve bu sözcük Yunan tiyatrosunda aktörler için kullanılmıştır. Bir aktör diğer aktöre sufle yani anımsatma verdiğinde diğeri kendi parçasını söyleme vakti geldiğini bilirdi. Rol yapıyordu. Birisinin dinle ilgili konularda iki yüzlü olması onun sahtekar olduğu anlamına gelir. Bu adam içtenlikten uzak bir şekilde haleluya Rabbi övgüler olsun diyecektir. Sadece bir rol yapmaktadır. Yüreğinde Rabbe şükretmemektedir. İki yüzlü kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Sizin dostunuzmuş gibi yapar ama kendi hayatındaki günahı kapatma çabasında arkanızdan bir bıçak saplar. Kutsal kitapta bu bağlantıda aklınıza biri geliyor mu? Potifar'ın karısı değil mi? Yani Yusuf'a iftira atan Potifar'ın karısı. Yusuf'a attığı iftiralarla bunu yaptı. Kendi günahını saklamak için Yusuf'a iftira attı. Suçlu olan oydu ama Yusuf'u suçlayarak bunu sakladı. Firavun'un büyük bir yetkilisinin söylediklerini yalanlayan bir kölenin sözüne kim inanırdı ki? Yusuf'un ağzını açmasına bile bir gerek yoktu çünkü kendini savunma şansına sahip değildi. Ne yazık ki bazen kilisede yani inanlılar topluluğunda da kendini korumak için korkunç şeyler söyleyecek bir ikiyüzlü buluruz. Vaizin yüzüne gülüp de arkasından onu eleştiren kişiden her zaman korkmuşumdur. Her zaman bu tür birine karşı dikkatli olmak gerektiğini düşünmüşümdür. Kendi yaşamındaki bir şeyi saklamaktadır. Zaman bana bu değerlendirmemde sık sık haklı olduğumu göstermiştir. Bu özdeyiş bu tür bir ikiyüzlülükten söz eder. Tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Oysa doğrular bilge sayesinde kurtulur. Doğruların başarısına kent bayram eder, kötülerin ölümüne sevinç çığlıkları atılır. Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder. Süleyman'ın özdeyişleri 11, 10 ve 11. ayetler. Ben bu özdeyişlerin yanına Davut ve Saul'u koyuyorum. Davut peygamber İsrail kralı iken Yeruşalim büyük bir kent haline geldi. Kral Saul öldüğünde onun için fazla yas tutulmadı. 12. ayet. Başkasını küçük gören sağduyudan yoksundur. Akıllı kişi ise dilini tutar. Ben Davut peygamberin bu özdeyişe de bir örnek olduğunu düşünüyorum. Davut'un hayatının Süleyman'ın yaşamındaki büyük etkisini hiç düşündünüz mü? Davut peygamber, Süleyman'ın annesi Batşeva ile günah işlediği halde Davut'un yaşamı o leke hariç harika bir yaşamdı. Avşalom kendisine karşı isyan edince, yani Davut'un oğlu Avşalom kendisine karşı isyan edince, Davut kentten kaçmak zorunda kaldığında Saul'un ailesinden olan Şümeye'nin onu lanetlediğini hatırlayacaksınız. Davut'un komutanı Yuav gidip mızrağını ona saplamak istemişti. Davut peygamber, hayır, o yüreğinde olanı söylüyor. Bu Tanrı'nın benim üzerimdeki yargısıdır dedi. Akıllı kişi dilini tutar. İnsanların sizi lanetlediği, karakterinize leke sürmeye çalıştığı zamanlar olacaktır değerli dostum. O zaman sessiz kalın. Rab, Davut'la olan bu durumun icabına baktığı gibi bunun da icabına bakacaktır. Bu kitapta harikulade ilkeler vardır. Bunlar gençlerin etüt etmeleri için iyi ilkelerdir. Günümüzde gençler arasında gerçek bir ruhsal hareket gerçekleşiyor gibidir. Onların Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını etüt ettiklerini görmek isterim. Bu onları Mesih'e getirecektir. Çünkü bilgelik okulunu işleten odur ve o bizler için bilgelik kılınmıştır. Yani İsa Mesih bizler için bilgelik kılınmıştır. Süleyman'ın Özdeyişleri gençlere epey sağduyu sağlamalıdır. Bana günümüzde sağduyu eksikliği varmış gibi gözükmektedir. Epey yüksek zeka düzeyi ama epey düşük sağduyu oranlarımız var gözükmektedir. Dedikoducu sır saklayamaz. Oysa güvenilir insan sırdaş olur. Özdeyişler 11 ayet 13. Dedikoducu başka birini incitmek için bir şey söyleyen biridir. Bazen söylediği şey doğrudur ama yine de onu başkalarına söylememesi gerektir. Bir kardeşin günah işlediğini biliyorsa ona şahsen gidip olayı özel olarak ele almalıdır. Gidip herkese durumu anlatmamalıdır. Yol göstereni olmayan ulus düşer. Danışmanı bol olan zafere gider. 14. ayet. Bunun belki de daha anlaşılabilir bir çevresi, yönetim olmadığında insanlar düşerler ama danışmanlığın çokluğunda güvenlik vardır. Ne kadar akıllı olursanız olun, iyi öğüde ihtiyacımız vardır değerli dostum. Hem benim, hem sizin ve diğer insanların. Ne kadar akıllı olursak olalım, iyi öğüde ihtiyacımız vardır. Tanrı'nın Daniel'i Nebukadnezar'a danışman olarak verdiğini hatırlayacaksınız. Daniel, krala çok yardım etti. Daniel aynı zamanda Koreş'e de danışmanlık etmiş ve ona büyük yardımı dokunmuştu. Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür. Kefaletten kaçınan güvenlik içerisinde yaşar. 15. ayet. Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür ve deneyimden akıllanarak çıkacaktır. Büyük bir hata yaptığını öğrenecektir. Ancak yabancıya kefil olan biri vardı. Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Elçi Paulus'u dinleyin. Şöyle diyor. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. 2. Korintoslar 8 ayet 9. Sizin ve benim değerli dostum günah borcumuzu üzerine aldı. Korkunç cezayı ödemesi gerekti. Yaşadıkları Mezmur 69:4'te peygambersel olarak tanımlanmıştır. Yok yere benden nefret edenler saçlarımdan daha çok. Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim? Ve yine o baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessiz duran koyun gibi açmadı ağzını. Yeşaya 53 ayet 7. Ceza verildi ve cezayı üzerine alan o oldu. Yani Mesih. Günahın bedeli ölüm olduğunda ve benim bunu ödemem gerektiğinde Mesih onu benim için ödedi. İşte bu müjdedir. Bu çok harika bir şeydir. Ağacın üzerinde benim cezamı çekti. Şimdi hem kefil ve hem de günahlı özgürdür. Benim yerimi aldı. 16. ayet. Sevecen kadın saygınlık, zorbalarsa yalancı servet kazanır. Değerli dostum, bu bana Rut kitabındaki Rut'u hatırlatmaktadır. Duldu, fakirdi ve kadındı. Buna karşın onurunu korudu. Boaz ona, tüm kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor diyebiliyordu. Bütün Betlehem kenti onu tanıyordu. Karşı cinsle olan ilişkisinde onurunu korumakla kalmamış, onurunu her bakımdan korumuştu. İkinci kısım Boğaz'a uyarlanabilir. Çünkü orada güçlü adam servetini korur anlamı da vardır. Özdeyişler 11-18-21. Ayetler. Kötü kişinin kazancı aldatıcıdır, doğruluk ekenin ödülü ise güvenlidir. Yürekten doğru olan yaşama kavuşur. Kötülüğün ardından giden ölümünü hazırlar. Rab sapık yürekliden iğrenir, dürüst yaşayandan hoşnut kalır. Bilin ki kötü kişi cezasız kalmaz. Doğruların soyu ise kurtulur. Değerli dostum, burada günahla doğruluk arasında büyük bir tezat görüyoruz. Yalancılık ve yasasızlık yargılanacaktır. Bundan kurtuluş yoktur. Ve inanlının sahip olduğu doğruluk Mesih'in doğruluğudur. Bizler buna sahip olduğumuzdan ötürü yargılanmayacağız çünkü ölümden yaşama geçtik. Şimdi çok güzel bir özdeyiş görüyoruz 22. ayette. Sağduyudan yoksun kadının güzelliği domuzun burnundaki altın halkaya benzer diyor. Hiç burnunda altın halka takılı bir domuz gördünüz mü? Özellikle gelişmiş ülkelerde bunlarda bol sayıda vardır. Sağduyudan yoksun birçok güzel kadın vardır. Doğruların isteği hep iyilikle sonuçlanır, kötülerin umutları ise gazapla. 23. ayet. Huzur ve sevince sahip olmanın tek yolu değerli dostum, Mesih'le doğru bir ilişki içerisinde olmaktır. 24-25. ayetler. Eli açık olan daha çok kazanır, hak yiyenin sonu ise yoksulluktur. Cömert olan bolluğa erecek, başkasına su verene su verilecektir. Bu bir paradokstur. Bünyan bunu şu şekilde dile getirmişti. Bir adam vardı, bazıları onun deli olduğunu düşündükleri halde ne kadar çok verdiyse o kadar fazlasına sahip oluyordu. Varlığını fakirlere veren 10 kat fazlasına sahip olacaktır. Rab, az eken az biçer, çok eken çok biçer demiştir. Genel ilke budur. Rabbin işine vermeye de uyduğu kesindir dostum. Özdeyişler 11 ayet 26. Buğday istifleyeni halk lanetler ama buğday satanı kutsar. Bu ayet bana değerli dinleyicilerimiz Yusuf'un Mısır'daki halini hatırlatıyor. Mısır'ı istiflemedi. 7 yıl boyunca onu sadık bir biçimde topladı ve bundan sonra kendi babası, kardeşleri ve onların aileleri dahil dünyayı doyurabilecek bir hale geldi. Bu ayet bana aynı zamanda Nabal'ı da hatırlatmaktadır. Buğdayı istifleyen kesinlikle ona uygun bir ayettir. Akılsızdı ve ismi de zaten bu anlama gelmektedir. Çok güzel bir kadın olan Abigail ile evliydi. Abigail'in onunla neden evlendiğini bilmiyorum. Tek bildiğim adamın zengin biri olduğuydu. Davut peygamber, Saul'dan saklandığı yıllar boyunca Nabal'ın koyunlarını gözetmiş ve birçok durumda ona yardım etmişti. Bu yüzden Davut ve adamları açken yiyecek istemek için Nabal'a haber yollamıştı. Nabal onu reddetmişti. Hatta Davut'un yolladığı mesajcılara hakaret etmişti. Kızıl saçlı Davut bunu karşılıksız bırakmayacaktı. Adamın peşinden gitti ama o yoldayken Abigail barış sunularıyla onu karşılamaya çıktı. Bu özdeyiş değerli dostum Nabal'a çok uygundur. Ve ben bu özdeyişe ruhsal bir uyarlama verebileceğimize de inanıyorum. Buğday ya da mısır Tanrı sözüdür. Birçok vaiz buğdayı istif etmektedir. Tanrı sözü yerine politik ve sosyal konularda vaazlar vermektedirler. Tanrı cemaatlerinden buğdayı esirgeyen vaizlere merhamet etsin. Evet, Bu özdeyişe ruhsal bir uyarlama verebileceğimize inanıyorum dedim. Buğday ya da mısır Tanrı'nın sözüdür ve insanlara Tanrı'nın sözü verilmelidir. Günümüzde hepimizin buğdayı vermemiz gerekir. Yani Tanrı'nın sözünü vermemiz gerekir. Bu sadece vaizler için değildir. Kenarda oturup etrafınızdakilerden buğdayı esirgiyor musunuz? Bulunduğunuz yerde Tanrı sözünün öğrenilmesi konusunda büyük bir depolayıcı olabilirsiniz. Ah dostum, buğday istifleyeni halk lanetler. Ama birisinin size gelip kendilerine yaşam sözünü verdiğinizden ötürü teşekkür etmesi ne büyük bir heyecandır. Ama buğday satanı kutsar. Satanı ya da onu parasız ve ücretsiz vereni bu anlamada geliyor. İyiliği amaç edinen beğeni kazanır, kötülüğü amaç edinense kötülüğe uğrar diyor Özdeyişler 11 ayet 27'de. Bu bir adamın ektiğini biçeceği konusunda bir başka kanıttır. 28. ayet. Zenginliğine güvenen tepe taklak gidecek, oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek. Rabbimiz gerçek yaşamdan aldığına inandığım benzetmeler verdiğinde çok büyük ürün aldığı için ambarlarını yıkıp daha büyük ambarlar inşa etmek isteyen bir çiftçiden söz etmişti. Adam bütün kuvvetini buna harcayacaktı. Daha büyük ambarlar inşa etmenin yanlış bir tarafı yoktur ama Rab onun bu dünyada büyük ambarlar inşa etmekle çok meşgul olduğu için sonsuzluk için hiçbir şey inşa etmekle ilgilenmediğini söylemişti. Zenginliğin tehlikesi budur zaten. Kimse parası sayesinde cennete gidemez. Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer. Bilge kişi insanları kazanır diyor Süleyman'ın Özdeyişleri 11 ayet 30'da. Yıllar önce vaizlerin çocukları hakkında bir araştırma yapılmıştı. Çünkü vaiz çocukları çok eleştiriliyordu. İlginç olan şuydu ki Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından birkaçının vaiz çocuğu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca en parlak bilim adamlarımızdan bazıları vaiz çocuklarıdır. Genelde kurtulmuş insanların çocukları epey iyi çıkmaktadırlar. Günümüzde aile yuvasında uyum sağlamak için birçok kurslar verilmektedir. Keşke günümüzde yüzeye konulan bilgi ve cilanın ötesine geçebilsek. Evinizde tatlı ve iyi olma konusunda kısa bir psikoloji kursu yanıt değildir. Tanrı sözüne değer olsun ve evde Tanrı yolunda bir yaşama dönmeliyiz. Evde, aile içerisinde doğruluk olsa aile sorunlarımızın birçoğu yok olacaktır. Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer. Bilge kişi insanları kazanır. Günümüzde kişisel tanıklık konusuna çok ilgi gösterilmektedir. Bu iyi bir şeydir. Ben bunun günümüzde ve neslimizde gerçekleşen en iyi şeylerden biri olduğuna inanıyorum. Tanrı sözü her zaman bilge kişi insanları kazanır demektedir. Bu dünyada doğru kişi bile cezalandırılırsa, kötülerle günahlıların cezalandırılacağı kesindir. Süleyman'ın Özdeyişleri 11 ayet 31. Yargı gelmektedir dostum. Bu konuda hiçbir kuşku olamaz.